Ayrım 6.
Halkın bir kısmısı yoğlen onlar serbestçi yahut halkçı diyecek. Eyce niyeti olan akıl yatan bile peşimizden ayrılacak. İşte ben bu yüzden derim ki dayın fırkadan ayrılsın. Emme sen serbest fırkaya gireceğinden ötürü değil. Sen de fırkaya girme. İyi mi? Susuyorlardı. Rıza Efendi önce dayıya sordu. İyi mi dayı? Dayı bir düşüneyim dedi. Bu sefer Rahmi'ye döndü. Sen ne dedin sarı? Rahmi de ancak o zaman ve ancak düşünmek iyidir be emmi derken gülebildi. Ekledi de madem bir karara varamıyoruz. Ama amcasının kül yutmayacağını bal gibi biliyordu. Nitekim Rıza Efendi soruyu bulmakta güçlük çekmedi. İyi iyi lafa boğma da sen bana şunu de. Dayım ayrılayım deseydi sen ne diyecektin? Rahmi hızla kalktı. Bambaşka bir şekilde gülüyordu artık. İki adımda Rıza Efendi'nin yanına vardı. Sımsıkı kucakladı onu. Yemekten önceki gibi ama daha bir candan ve katkısız veya ancak hayranlık karışmış bir sevgiyle emmilerin emmisi dedi. Bu sefer Rıza Efendi de gülümsüyordu ama hadi hadi dedi ve itti onu. Birbirimizi gandıracağız de ne geçecek elimize? Sorduğuma cevap vermedin sen. Bu mesele pek mühim gelir bana Rahmi. Dayıdan başka herkes gülüyordu. Herkes ferahlamıştı Rahmi'nin fırlayıp onu kucaklamasıyla. Ama son sözler odaya o ağır sessizliği yeniden getirdi. Dayı Rahmi'ye bakmamak için artık kendisini zorluyordu. Onun ne diyeceğini heyecanla bekler gibiydi. Ama umduğu tavizi vermedi Rahmi. Vallahi savsaklamak için değil emmi. Sabah ola, hayır ola. Anlamıştır Rıza Efendi. Sarı inat ne olacak demekle yetindi. Sonra da oğluna döndü. Bir bakıver Süleyman. Mısır patlayacaklardı, çay demleyeceklerdi, elma ne hazırlayacaklardı. Söylediklerinin hepsi de hazırmış. Onu beklerlermiş. Süleyman'la Nimet 5 dakika geçmeden içeri taşıdılar. Konuşmalar da kör, topal, gene havalara, sulara, mahsullere, alışverişlere aktarıldı. Rahmi ertesi sabah yazıhanesine giderken Rıza Efendi'ye uğradı ve emmi be dedi. Sana dün akşam da söylerdim ama gönül kırılsın istemedim. Ben eğer fırkaya girecek olsam hisselerimi bizim avrada bile devretmez de satışa çıkarır. Ayrıca bankanın müşavirliğinden de istifa ederim. Rıza Efendi daha başka bir şeye önem vermişti. Sordu. Sarı. Sen Esah'tan daha karar vermedin mi? Versem sana söylemez miydim emmi? Rıza Efendi baka kaldı. Rahmi onun elini tuttu, güldü. Kocaman dişler, yumuk yumuk gözler ve yaşına hiç de uymayan derin kaz pençeleriyle. Rıza Efendi'nin gözleri dolar gibi olmuştu. Boştaki elini yeğeninin, emekliliği günden beri kendi oğullarından ayırmadığı kardeş çocuğunun omzuna koydu. Girme be Rahmi, panga fırkadan daha mühim kasabamız için. Göz gözeydiler. Eklemeden yapamadı. Daha doğrusu asıl söylemek isteyip de çekindiğini önleyemedi. Tehlikelidir fırkacılık. Çok. Gördüm ben. Girme. Boğazı düğümlenmişti. Allah'a bin şükür. Neyimiz, neyin eksik? Ve gülümsemeye çalıştı. Yeğenliğimden de istifa edemen ya. Rahmi toparlamaya ve anlamaya çalışıyordu. Bu fırka işi nasıl sarılmıştı başına. Amcasına elin ağzı torba değil ki büzesin diyememişti. Asıl önemlisi demek istememişti. İstemiyordu da. Ve aklı bir türlü almıyordu bunu. Fırkaya girme kararı diye bir şey gerçekten yoktu. Ama işte girmeyeceğim de diyememişti. Neden? Yağmur duasından sonra Kenan Bey'in yazıhanesinde olup bitenleri düşündü. Kenan Bey onun çay içme teklifini belli bir isteksizlikle kabul etmiş. Daha önce de selamını laf olsun diye almıştı. Buna mim koydu. Konuşma üslubunu ve ölçüsünü zorlayan belki de buydu. Bu ve Kenan Bey'in sağlık durumu. Kenan Bey'in yazıhanesi birbirinden geçilen 3 odadan oluşuyordu. Kasabaya göre lüks sayılacak kadar güzel döşenmişti. Onlar Kenan Bey, Fazıl Bey, Rahmi üçü dosyaların ve yazı makinesinin bulunduğu odada oturdular. Kaşif de en diptekinde çayı hazırlamaya koyuldu. Rahmi konuya girmek için çok beklemedi. Enişte bana geçen gün senden kaçtığımı söyledi abi. Bu söz hem ağrıma gitti hem de beni çok düşündürdü. Netice daha da ağrıma gitti. Haklı buldum enişteyi. Ben senden parkta konuştuğumuz günden beri kaçarım. Düşününce bunun böyle olduğunu kabul ettim. O zaman da sordum kendi kendime. Ben Kenan abimden niçin kaçıyorum? Buna da Kenan abimden değil, fırkacılıktan kaçıyorum ben diye cevap verdim. Sonra da dedim ki, kaçmak bir şey kazandırmaz. Bilakis işleri büsbütün karıştırır.
Eniştenin söylediklerinden gün gibi ortaya çıktı. Kaçışın saygısı solup çıkmış ve sesi kırmış. Çok üzüldüm. Konuşalım dedim. Sustu, güldü, bekledi. Kenan Bey sokağa bakan geniş pencereye karşı ve Rahmi'ye yan oturuyordu. Başını çevirmeden konuşalım Rahmi Bey dedim. Rahmi'nin doğmadan, Rahmi'nin oğlunun zarını ve daha beteri çok eski bir sahneyi, Kenan'a karşı karşıya gelen dilerik duruşmayı, duruşma değil de onun son söylediklerini hatırlayıverdi. Tebrik ederim Rahmi Bey, lakin genç meslektaşın zafer size yakışmıyor, hiç iyi gelmiyor. Aynı kibarlık, aynı soğuk ve aşağılayan nezaket. Ve Kenan Bey bu duruşmada da böyle çok güldü. Onlar Rahmi içini burkan ve karşı çıkma kırsı uyandırılan, bu nezaketin sebep olduğu dikkatle gördü ki, ışık ışığa bu geniş yüzdeki süzgünlük ve bu dili yapıdaki çöklükle, bu duruşmadaki görünüşün ilgisi ilişiği yoktur.
O günkü psikolojikti. Şimdi ise Fazıl Bey'in parkta söylediklerini düşündü. Doktor olmayanlara bile önemli hastalıkları hatırlatabilirdi. Beniz'in sarılığı esmere çalıyordu. Dudak pembeliği mora kaçmıştı. Gözlerin altı ise düpedüz mordu. Rahmi aynı dikkatle onun belli bir şekilde zayıfladığını da gördü. En çarpıcısı Kenan Bey'e dev görüntüsünü, beden yapısından çok canlılığı verirdi. O canlılık gitmiş, kafalardaki Kenan Bey portresine aykırı düşen bir sırlı hüzün, hatta melal sinmişti. Rahmi üzüntüyle şaşkınlık arasında sallandı. Kenan Bey Rahmi'ye öyle geliverdi sanki, ne oldu sana demek ister gibi, yani duygularını sezmiş gibi döndü. O kadar da değil, Rahmi'ye doğru eğildi, göz göze geldiler. Kenan Bey gülümsemeye çalışıyor ve gülümsemeyi taklit edebiliyordu. Bir sual için müsaadenizi istesem, buyurun efendim, benden kaçmadığınıza eminim. Öğrenmek istediğim şu, fırkacılıktan için kaçıyorsunuz? Rahmi güldü. Bu gülüş bu sefer pek açıktı ve utançtan, dürüst bir özür dileme isteğindendi. Söz bunu büsbütün belirledi. Geçen gün enişteye söyledim, belki de korkudan. Ama Kenan Bey anlamak değilse bile sebebi doğru bulmaya yanaşmadı. Sadece anlıyorum diye mırıldandı. Gene yan dönmüştü. Günün son ışıkları gene yüzündeydi. Görünüşe göre sokağa bakıyordu. Ama hiçbir şey görmediği belliydi. Rahmi bir an için onun görünmeyen bir şeyleri gördüğünü inanır gibi oldu, ürperdi. Sığınmak istercesine doktora baktı. Doktor da dalgındı. Ötekinin baktığı yerlere veya şeylere bakar gibiydi. Sessizlik uzun sürdü. Sanki Kenan Bey'in konuşacağını biliyor ve konuşmasını saygıyla bekliyorlardı. O konuşuncaya kadar da susacaklardı. Konuştu Kenan Bey'di. Ben çok gururluyum galiba. Kendimi çok büyük görüyor olmalıyım. Kötü olan korkaklık mıdır, bu mudur söyleyemeyeceğim. Meselenin esasına bakacak olursak benim de korkmam, hatta benim daha çok korkmam gerekiyor. Fil hakika, yalnız bana değil, zevceme, çocuklarıma ve şu günlerde doğumunu beklediğim torunuma. Artık çalışmasam da müreffeh bir hayat temin edecek bir servetim var. Alnım açık, lekesiz bir isim yapmışım. Vilayette, hatta başşehirde ve İstanbul'da bile mesleki bir şöhret edinmişim. Tanıyan, tanımayan bana hürmet ediyor, yahut da benden çekiniyor. Bunları kaybetmek ihtimali korkmak için yetmez mi? Ve gururun, büyüklük kuruntusunun, Allah'ı incitmeyecek kadar için bunlar yetmez mi? Ölüm herkesin, her an için omuz başında. Bugün var, yarın yok bir ömre bunlar yetmez mi? Mahkemedeki ve eski günlerdeki Kenan Bey'e hiç benzemiyor, yumuşacık ve sarıcı bir hüzünle konuşuyordu. Ama benzindeki uçukluğun yerini yavaş yavaş bir kirli pembelik almaya başladı. Sesi de gene yavaş yavaş Rahmi'nin duruşmalardan pek iyi tanıdığı sese doğru kayıyordu. Kendi sorusunu tam bir Kenan Bey gibi cevapladı. Yetmiyor bana Rahmi Bey ve ben korkmuyorum Rahmi Bey. Çekinmiyorum bile, bilmem anlatabilecek miyim. Lakin zekanızın bana yardımcı olacağını güvendiğim için deneyeceğim. Ben Rahmi Bey, gururum ve kendimi büyük gördüğüm ölçüde korkmamak ve elde ettiklerimi kâfi görmemek, dünyayı onlarla tahdit etmemek mecburiyetinde olduğumu inanıyorum. Mesuliyetlerim milletime ve memleketime karşı ister istemez, yani ilahi bir mukaveleyle yüklenmiş bulunduğum mesuliyetlerimin kendimi beğenişim ve büyük görüşüm nispetinde ağırlaşacağına ve ağırlaştığına inanıyorum. Aksi yanışın gururu tekebbür çirkefine bulayacağına, nefsime hürmeti de hayvani bir hodbinlik derekesine düşüreceğine inanıyorum. İnsanın büyüklüğü nispetinde kendini düşünme hakkını kaybedeceğine inanıyorum Rahmi Bey. Bey de mavi ve düpedüz yalvardı. Lütfen ne olur affet. Rahmi'nin sesine ve gülüşüne uygundu onun yanık yalvarışı da. Rahmi Fazıl Bey'in rahatladığını apaçık görüverdi. Havadaki gerginlik silinivermişti. Kaşif de çayları tam zamanında getirdi. Peksimet ister miydiniz? Kenan Bey sormuştu. Doktor bu enfes çaya günah olur dedi. İkinci de hatta kalırsa üçüncü bardakta belki. Çaylar gerçekten nefisti. Kenan Bey açıkladı. Nispetlerini bilemem. Kaşif yapıyor harmanı. Ak kuyruk, seylan, cava. Yanılmıyorsam bir parça da al bayrak karıştırıyor. Kaşife döndü. Öyle mi? Evet abi. Seylan iki, ak kuyruk bir. Ötekiler yarım. Doktor bu sırra sevindi. Biz evde hepsini müsavi koyuyoruz. Bundan sonra böyle. Teşekkür ederim Kaşif efendi. Kenan Bey'in konuya dönmesini bekliyordu artık. O da kâşif çıktıktan sonra hiç ara vermemiş gibi Rahmi diye başladı. Yağmur'un ne demek olduğunu 3-5 maaşlı ile 5-10 haytadan başka herkes biliyor. Yağmur'un nasıl beklendiğini de. Dua boyunca hep bunu düşündüm. Ve düşündüm ki insanların ve cemiyetin duasını bilmedikleri, çünkü ne olduğunu bilemedikleri bekleyişleri, şöyle söyleyeyim, idrak edemedikleri ihtiyaçları da vardır. Halk onları ancak toprağın yağmur bekleyişi gibi bekler, dilsiz, kelimesiz, aksülemelsiz. Toprak için yağmur duasını insanlar yaptı bir saat önce. Yağmursuzluk yüzünden toprak adına insanlar yandı. Şimdi peki diyorum Rahmi demeden de yapamıyorum ki, halkın anlatmaya çalıştığım ve anladığından emin olduğum o bilemediği bekleyişleri, idrak edemediği ihtiyaçları, bulamadıkları için kavruk ve hatta kısır kaldığı ihtiyaçları temine kimler medar olacak? Pancarların için pompa getirdin. Ne güzel. Başkalarına da verdin. Bu ondan da güzel. Ben de aynı şeyi yapmak istiyorum. Aynı şeyi yapalım diyorum. Buna mecburuz diyorum. Hakikaten büyüksek, aklımızla, bilgimizle övünüyorsak, kendimizi okumamışlardan üstün sayıyorsak, pompa getirmekten hiçbir farkı olmayan bu rehberlik vazifesini yapmak mecburiyetindeyiz diyorum. Kâşife seslendi. Boşalan bardakları gösterdi. O da ikinci çayları ve peksimeti getirdi. Bir tabakta çökelek getirmişti. Kenan Bey peynir için ketenlik yörükleri getirdi dedi. Cidden çok güzel. Rahmi ile doktoru aldılar. Kendisi istemem kâşif dedi. Doktor adeta yalvardı. Ye bir parça Kenan. Dikkat ettim. İmarette de 2-3 lokmacık ya aldın ya almadın. Midem istemiyor Fazıl. Ve lafı değiştirmek istermiş gibi hemen ekledim. Niçin saklayayım Rahmi? Kırıldım sana. Elbette sana değer verdiğim, seni sevdiğim için. Şu söylediklerimi de seven ve değer veren bir dost sitemi say. Sakın teklif sayma. Rahmi bu sözlerin teklif olmadığını o söylemeden önce anlamış, ayrılırken yarın gene konuşuruz ağabey demişti. Gerçekten de gecikmek istemiyor, hemen ertesi sabah amcasıyla konuşarak şu veya bu karara varabileceğini umuyordu. Olmadı ama. Önce amcasını bulamadı, Enginli'ye gittiğini öğrendi. Sonra da Fazıl Bey hemen o gece çaydan 5 saat kadar sonra ona göre çok önemli belirtiler gördüğü için Kenan Bey'i trene zorla bindirdi, ile götürdü. Ne var ki kazandığı bu zaman Rahmi'nin pek işine yaramamıştı. Kenan Bey yarın sabah dönecekti ve o hala sallanıyordu. Hala kararsızdı. Kararsızlıktan bunalıyor, burnundan soluyordu. Bağırıverdi mutfağa doğru. Len avrat, ne oldu şu o yere batasıca cızbızlar? Güldane mutfağın eşiğini, lüks lambasının elmas mavisi ışığına çıktı. Kocasının üslubunu iyi bilir o. Öfkesi yalancıktan mıdır, şaka için ya da coşu veren sevgiyi açığa vurmak için midir, yoksa barut fıçısı mı patlamıştır, kolayca ayırt eder. Dahası da var. Öfke gerçektense sebep kendisi midir, yoksa çarşıdan, pazardan, kahveden mi getirilmiştir, anlayıverir ve ona göre de davranabilir. Zorun ne senin Allah'a sen? Demincek istedin, daha 5 dakika geçmedi. Doğru, 5 dakika geçmedi, cızbızları koyverdiği işinden. Ama Rahmi de dünyanın bir ucundan öbür ucuna gidip geldi. Rıza amca, koca dayı, Süleyman ve Kenan Bey'in söyledikleri. Rıza efendilerdeki gece konuşmasından sonra ayrılacakları sırada Nimet, çocuklar bizde yatıversin demiş, Rahmi de kabul etmişti. Serdar'la Müberrer 2 gecedir onlardaydı. Rahmi suratını astı. İyi ki çocuklar varmış, yoksa hep böyle kukumav kuşu gibi yalnız başıma kalırmışım. Ha bir de geçip karşıma otur, 2 çift laf et, ben de bir karım olduğunu bileyim. Hadi oradan dedi Güldane işveli bir umursamazlıkla. Bilirim ben senin meramını, lafa tutacağım beni ki cızbızlar kömür olsun da bağırıp çığıracak esah bir sebep bu. Dönmüş gidiyordu, Rahmi... Gel kız diye bağırdı. Artık gülüyordu. Ama Güldane dönüp bakmadı bile. Rahmi de o zaman konu komşu duyarmış, umursamadan söylendi durdu. Önce bin feda olsun sana cızbızlar dedi. Hadi gel dedi. Baktı olmuyor, başladı bu sefer de kendini bir şey sanın, Arap sen de demeyi. Esmerlerin en tatlısını. Aslında gerçekten istiyordu karısının gelip karşısına oturmasını. Çünkü o gelip oturursa çocuklardan, o konu biterse sarı kız da buzağısından, o da olmadı mı Güldane'nin mutsuz bacısından ve onun kocası Sami muallimin hallerinden konuşacaklar. Rahmi de şu içinden çıkılamaz muhasebeden kurtulacaktı, kaçacaktı. İkinci kadeh yarıya yaklaşıyordu. Yani Rahmi en elverişsiz noktadaydı. Ama ister istemez döndü muhasebeye. Bir yanda Allah'a bin şükür neyin eksik? Öte yanda eren aklın, kavrayan bilginin ve gerçek büyüklüğün sorumlulukları. Bir yanda Güldane, Serdar, Müberrer, elinden yem yiyen tavuklar, çiçekler, erik, elma, kiraz, şeftali ağaçları, sarı kızla buzağısı, bodrum üzerine 2,5 katlı ev, bahçeler, tarlalar, bağ ve su pompası. Ama toprak ve su pompası der demez, öte yanda da bunlarla ve yağmur duası ile ilgili benzetmeler. Rahmi elbette yadırgıyamazdı amcasının endişelerini ve yıldızları bir türlü barışamamış olsa da, hatta ekmek kavgasının didişmeleri içerisinde, Rahmi'nin çocukluğunu el atamamış olsa da, el alem için daima Rahmi'nin koca dayısı olarak kalacak Vahit Bey'in, halk fırkalı belediye meclisi üyesinin durumunu. Rahmi serbest cumhuriyet fırkasına girerse, kim bilir kimler neler söyleyecek, ne tepkiler gösterecekti. Hadi bunları umursama. Ama bu sözler ve tepkiler yüzünden dededen kalma ilişkiler ve aile bağları kim bilir ne hallere düşecekti. Karar vermek elbette zordu. Gene bağırıverdi mutfağa doğru. Kız Güldane, başlatma şimdi senin de cızbızların da silsilesinden. Gel şuraya dedim sana. Geldim işte. Rahmi somurttu, başını öteye çevirdi. Sonra da kadehini ilk defa üçledi. Güldane cızbızları onun önüne koydu. Yemeyeceğim işte. Getirdiği öteki tabakta akşamın yemeği güveç vardı. Güldane onu kendisi için getirmişti. İlk lokmayı inci gibi dişlerinin arasında atarken tekrarladı. Geldim işte ve ekledi. Anlacına da oturdum. De bakalım ne diyeceksen. Şu onları da soğutmadan ata atıver ağzına bakar. Göz göze geldiler. Sanki onun için söylemişlerdi. Kaş ile göz, gerisi söz diye. Gözler badem biçimi, iri iri, ışığa karşı durdu mu menekşe, alaca karanlıkta kara. Ve kuduretten sürmeli. Kara kaşlar da pırıl pırıl. Güldü Güldane. Hınzır karı. İlle dişleri de görünsün ister. Var ayoğa gülüp durur. Rahmi'ye göre elbette. Lüksün açık mavi ışığı gözlerinde, kaşlarında, sağlıklı esmerliğinde ve ille dişlerinde yakamozlanıyor. Rahmi hışımla döndü. Sözüm ona parlayacak. Güldane'nin beklediği ve tezleştirmek istediği de bu zaten. Ama neden bilmez Rahmi, Kenan Bey buna da izin vermiyor. Alışılmışı anlamsızlaştırıyor ve Rahmi'yi gerçeğine, artık cümlelerini söylemeden bağlandığı güzelliğine çiviliyor. Bu da mizacın zorlanışı demektir. Nitekim Rahmi biraz da ama birazcık üçüncü kadehin etkisiyle adam akıllı duygusallaşıyor, kapıp koyveriyor. Çocukların başı için söyle Gül, bu ev elimizden gitse de beni yine seven mi? Güldane seziyor, bu akşam başka akşam. Önemli bir şeyler dönmüş olmalı ama ne, işte bunu kestiremiyor. İş ve artık yerini ağırbaşlılığa bırakmıştır. Eve değil, ele vardım ben. Rahmi de değişti ve ona uygun konuştu. Olacağından değil ya, mesel olsun diye söylerim. Çocuklar beni, hiçbir şeyciğim olmasa da yine severler mi? O nasıl söz öyle herif? Elbette. Babalarını sevmeyecekler de malı mülkü boldu ya, Sümüklü Süleyman'ı mı seveceklermiş? Sümüklü Süleyman buluşu bir harikadır. Kasabanın en zengini ve en hor görüleni, en onursuzu. Rahmi gözleri dolu dolu gülüyor. Sağ ol avrat. Hadi bana ıcak sazan yumurta sezi ver. Ve bir başka gülüş için kendisini zorluyor. Bildin değil mi? Bilmez olur mu Güldane? Bunu yiyince canım seni daha bir çekiyor kız. Ne var ki Güldane istediği kadar mesele çözümlendi, dert gitti sansın. Kenan Bey Rahmi'nin yakasını bırakmıyor. Çünkü Rahmi daha Güldane eşikteyken hiç istemediği, hatta hiç beklemediği halde birdenbire 7000 yıl önceki bir sözü hatırlayıvermiştir. Genç meslektaşım, zafer size hiç yakışmıyor, hiç iyi gelmiyor. Zafer, yani başarı ve her çeşit kazanç. Güldane, istediği kadar öyle desin karısı, acaba kendisine gerçekten yakışıyor muydu? Çocuklar neyse, ya bu ev, bu bahçe, o tarlalar ve sarı kız, evet, sarı kız acaba kendisine yakışıyor muydu? Hak etmemiş miydi onları? Acaba kazanmak başka, hak etmek ve layık olmak başka şey miydi? Az önce ne kadar rahatlamıştı. Özellikle Sümüklü Süleyman gözünün önüne geliverince. Ama şimdi, elde etmek hiç bitmiyordu galiba. Karşılığını verince de bitmiyordu iş. Bir şeyler hatırladım. Parasıyla değer mi lan oğlum, bize neye vermen? Parkta kasabanın İstanbul özenti, eli yüzü düzgün tek içkili lokantası bizim köşede, Cumhuriyet Kıraathanesi'nde bu sözleri ve daha başka benzerlerini çok işitmişti. Bizim paramız gavur parası mı hay oğlum? Bu gayme bizde diye mi geçmez efendi? Ve sen paradan haber ver oğlum, bastırdın mı yeşili temem? Yalnız bunlar da değildi. Parkta bizim köşede Cumhuriyet Kıraathanesi'nde ora müşterilerinin kendisinin bile yakıştıramadığı, kimi ayıpladığı, kimi çirkin bulduğu kimseler olurdu. Öğleleri bazı durumları yüzünden burada yiyip içip oturabilirlerdi. Ama en azından hoşlanılmaz, benimsenmez, istenmezlerdi, yadırganırlardı. Başta ailelerinin ya da bir tanıdıklarının hatırı, bir şeyleri, mesela önemli bir işleri veya işyerleri olan kimselerdi bunlar. Garsonlar onlara da hizmet ederlerdi ama ellerinin tersiyle, köpeğin önüne kemik atar gibi. Bilirdi bunu Rahmi ve elbette öyle bir durumun kendisi için söz konusu olabileceğini uzaktan yakından, aklının hayalinin ucundan bile geçirmezdi. Fakat gene aynı şeyi hatırlıyordu işte. Tebrik ederim. Lakin genç meslektaşım, zafer size yakışmıyor. Hiç iyi gelmiyor. Başına gururla geçirdiği taç yoksa onu çirkinleştiriyor muydu? Gülünçleştiriyor muydu? En azından bir vergi kaçakçısı, bir tefeci miydi? Çileden çıkıverdi gene. Ve Kenan Bey'e karşı duyduğu o gönülden saygı ve sevgi de, o dev mizaç ve dev yapının çöküşünden duyduğu yürek sızısı da tuzla buz olup gitti. Bunların yerini Kenan Bey'le ilgili her şeye saldırmak hırsı kaplayıverdi. Burnundan soluyordu, dişleri gıcırdıyordu, gülüyordu. Neyin var Allah'a sen? Bir kol uzatımı ötedeki iskemle sanki bin yıldır boştu. Ve Güldane sanki bir şimşeğin üstünde, saliseciğin yüzde birinde pat diye geliverip oturmuştu ona. Gülümsüyordu. Yürek burkacak kadar üzüntülüydü. Ona uygun bir sesle de "Hadi deyiver" diye yalvardı. "İçin rahatlasın." İş hayatında da Güldane anlar mı, anlamaz mı diye düşünebileceği hiçbir meselesi olmamıştı. Her şeyini anlatırdı ona. Rahmi bir parça toparlanır gibi olunca aklına bu ve aylardan beri konuşmalarının ağırlığını ekonomik bunalımın, iflasların tuttuğu geldi. Afyon öyle bir düştü ki bildiğin gibi değil. Akağıt iflas etmiş. Topbaşların yazık belki evleri bilem gidecek. Aşağı yukarı bir yıldır Güldane'ye çarşıdan getirdiği en önemli haberler bunlardı. Kazandığı davalar bile önemini kaybetmişti. Ve Güldane'nin yüreğini burkan üzüntüsü şimdi, ama şimdi hatırlıyordu Rahmi'ye. Anasının kendisini ve bacısını yetiştirmek için çektiklerini, yani bir kadın için yokluğun ne demek olduğunu ona o kadar çok anlatmıştı ki. Bu hatırlayışla da çenesi kenetlendi. Öyle işte. Güldane'ye en çok anlattığı o olmuştu. Anasının çektikleri olmuştu. O kadar ki o zaman Güldane 17'sine bile basmamıştı. Genç kadıncık bunu bir dokundurmadır kuruntusuna düşerek, eziklik duyarak, çünkü o güzel gözleri dolu dolu, Allah esirgesin, emme, dara düşen her ana öyle yapar elbette demiş ve bir hışım odadan çıkıp gitmişti. Gerçi Rahmi bu ana konusunun artık saçmaya döndüğünü o gece anlamış ve açmaz olmuştu, unutup gitmişti de. Ama Güldane belki de "o bu ev elimizden gitse de beni yine sever mi" sözünü kocasının şu haliyle birleştirip bir kara habere yormuştur. Bu ihtimalle Kenan Bey'e büsbütün kızdı. Ve kaptığı gibi kadehini, kalan rakıyı bahçeye, Güldane'nin gelin gelirken kol kadar bir fidan olarak getirdiği, Rahmi'nin de kuruyacak diye bin vesvese, eski evin bahçesinden buraya göçürdüğü Zerdali'ye doğru serpiverdi. Ona uygun bir hızla da doğrulmak istedi ama sendeledi. Güldü. Hem de öyle bir gülüş ki neredeyse sesi de çıkacak. "Üçüncü kadeh dokunuyor bana. Çocukların hasreti de binince bayağı sarhoş olmuşum." Eğildi. Alev alev yanan yanağı şap diye öptü. "Hadi ekmeğimizi yiyelim." Rahatlatır, aklına gelenleri silerim düşüncesiyle de ekledi. "Yarından tezi yok, havuzun kıyısına güzel bir kameriye yaptıralım. Sana da bir eşibirlik bozduralım, kara sultanım benim." Ve öteki yanağını da öptü. Bu sefer Güldane'de onunkini. Rahim içinden "yere bassın serbest fırkası da Kenan Bey'i de" diye geçirdi. Ama çabucak da ekledi. "Tövbe tövbe." Güldane sofra bezini seriyordu. Kucakladı onu. "Yiyip de ne edeceğim kız?" Razıydı Güldane. "Acık dur, ocağı söndüreyim" diye fısıldadı heyecanla.